Ayrım 9.
Emma'nın çocuğu yerde bir kamış beşikte uyuyordu. Annesi onu yorgana sarıp kucağına aldı ve iki tarafına sallayarak ninni söylemeye başladı. Leon odada dolaşıyordu. Arkasına nankin kumaşından elbise giymiş o güzel hanımı bu sefalet manzarası içinde görmek ona bir tuhaf geliyordu. Madame Bovary kızardı. Leon gözleriyle bir terbiyesizlik etmiş olmaktan korkarak başını çevirdi. Sonra Emma işlemeli yakasına kusmuş olan çocuğu tekrar yatırdı. Süt nine hemen koştu ve yer etmez, belli bile olmaz diyerek yakayı silmeye başladı. Bana daha neler ediyor bir görseniz diyordu. Bütün günüm onu temizleyip kurulamakla geçiyor. Bakkal kamuya lütfen söyleyiveriniz de lazım oldukça bana biraz sabun versin. Sizin için de daha iyi olur, benim rahatsız etmemden kurtulursunuz. Emma, peki peki dedi. Allah'a ısmarladık Madame Rolet. Ayaklarını eşikte silerek dışarı çıktı. Kadıncağız bahçe kapısına kadar beraber gitti. Habire gece kalkmanın ne kadar zahmetli olduğundan bahsediyordu. Bazen öyle takatsiz düşüyorum ki sandalyenin üzerinde uyuyakalıyorum. Ne olur bana yarım kilo çekilmiş kahve bıraksanız bira idare eder, sabahları sütle içerim. Madame Bovary sabredip kadının teşekkürlerini dinledikten sonra yürüdü. Fakat birkaç adım ilerlemişti ki bir takunya sesi duyup başını çevirdi. Yine süt nine geliyordu. Ne var? Köylü kadın Emma'yı bir kara ağacın altına çekti ve kocasından bahsetmeye başladı. Kocasının işinden kazandığı, yüzbaşının da yılda verdiği 6 frankla. Emma, kısa kesin dedi. Süt nine her kelimede bir için çekerek, peki dedi. Sabahları benim yalnız başıma kahve içtiğimi görünce içlenir diye korkuyorum. Bilirsiniz ya erkekler, Emma. Vereceğiz dedik ya, diye tekrar ediyordu. Artık can sıkıyorsunuz. Ah hanımcığım, o kadarla kalmaz ki. Yaraları göğsünde fena fena sızlar bıraktı. Elma şarabından zayıflıyorum, diyor. Çabuk olun Madame Rolet, istediğiniz neyse çabuk söyleyin. Süt nine yerlere kadar eğilerek, söyleyeyim dedi. Bilmem istediğin pek çok mu acaba? Bir kez daha selam verdi. Gönlünüzden ne zaman koparsa, gözleri yalvarıyordu. Bir testicik Fransız rakısı gönderiveriniz. Onunla çocuğun ayaklarını uvarım, dil gibi yumuşacık ayakları var. Emma süt nineden kurtulduktan sonra yine Möseleon'un koluna girdi. Bir süre hızlı hızlı yürüdü, sonra yavaşladı. Ve etrafa gezdirdiği gözleri, kadife yakalı bir redingot giymiş olan delikanlının omzuna dikildi. Möseleon'un kestane rengi, düz ve güzel taranmış saçları omuzlarına doğru iniyordu. Emma onun tırnaklarına da dikkat etti. Yonville'deki kimseninki o kadar uzun değildi. Tırnaklarına bakmak katibin başlıca işlerinden biriydi. Hatta bunun için yazı takımında özel bir makas bulunduruyordu. Yonville ırmak boyundan döndüler. Sıcak mevsimde yamaç daha genişlediği için ırmağa kadar inen birkaç basamak merdivenleri bulunan bahçelerin duvarları ta temellerine kadar görülüyordu. Su sessiz koşar gibi akıyor ve bir serinlik hissi veriyordu. Uzun ince otlar kendilerini iten akıntıya göre eğiliyor ve suyun berraklığı üzerinde bırakılıp yayılmış yeşil bir saçı andırıyorlardı. Bazen kamışların ucuna veya nilüfer yaprakları üzerine incecik ayaklı bir böceğin konup yürümesi görülüyordu. Arka arkaya gelip birbirini çatlatan dalgaların mavi kabarcıklarına güneş doluyor, dalları düşmüş ihtiyar söğütler suya kül rengi gövdelerini yansıtıyorlardı. Ötede, bütün civarda çayır sanki bomboştu. O saat çiftliklerde yemek vaktidir. Bunun içindir ki genç kadınla yol arkadaşı yürürken, ayaklarının hep bir sesle toprağa çarpmasından, birbirine söyledikleri sözlerden ve Emma'nın vücudu etrafını hışırdayan elbisesinin sürtünmesinden başka bir şey duyulmuyordu. Sivri tepelerine şişe parçaları dikilmiş bahçe duvarları bir limonluk cam ekranı gibi sımsıcaktı. Tuğlaları arasında sarı şebboylar bitmişti. Madame Bovary geçerken açık şemsiyesinin ucuyla dokunup onların kuru çiçeklerinin birkaçını ufalayıveriyordu. Bazen de duvarlardan sarkan bir hanım eli veya bir fil bahar dalı şemsiyenin saçaklarına takılıp bir süre ipeğin üzerinden sarkıyordu. Yakında Rouen tiyatrosuna geleceği söylenen İspanyol dans topluluğundan bahsettiler. Emma, gidecek misiniz diye sordu. İstiyorum ama bilmem mümkün olacak mı? Birbirleriyle başka bir konuşacakları yok muydu? Halbuki gözleri daha bir sohbetle doluydu. Söz kesilmesin diye gelişi güzel cümleler bulmaya çalışıyorlardı. Ama ikisi de kendilerine tatlı bir gevşekliğin kapladığını hissediyordu. Sanki ruhları arasında derin, sürekli bir fısıltı vardı ki bu ağızlardan çıkan fısıltıyı örtüyordu. Yeni duydukları bu tatlılığın şaşkınlığı içinde ikisi de bu histen bahsetmeyi, nedenini araştırmayı hiç düşünmüyorlardı. Gelecek mutluluklar sıcak ülkelerin kıyıları gibi kendilerinden önceki genişliğe, Özlerindeki gevşekliği güzel kokulu bir meltem halinde yayar ve bu sarhoşluk içinde kendinden geçen insan, görünmeyen ufku merak etmeyi bile aklından geçirmez. Bir yerde toprak, hayvan ayakları altında dövüle dövüle çökmüş, bir çukur meydana gelmişti. Orada çamurun içinde birbirinden uzak taşlara atlayarak geçmek lazım geldi. Bazen Emma bir dakika durup ayağını basacak bir yer arıyor ve titreyen taşın üzerinde sendeliyor, dirsekleri havada, beli eğilmiş, gözü telaşlı, suya düşüvermek korkusuyla gülüyordu. Bahçenin önüne varınca Madame Bovary küçük tahta kapıyı itti, merdiveni koşarak çıkıp kayboldu. Leon yazıhaneye döndü. Noter orada değildi. Evraka bir göz attı, sonra bir kalem yonttu, nihayet şapkasını alıp çıktı. Argeil tepesine, ormanın başlangıcındaki otluğa gitti. Çamlar altında uzandı ve parmakları arasından göğe baktı. Kendi kendine, ''Ne kadar sıkılıyorum, ah ne kadar sıkılıyorum.'' diyordu. Bu köyde Homais'ten başka dostu olmadan Monsieur Guillaume'un emrinde yaşadığını düşündükçe haline acıyordu. Kulaktan atma altın gözlük takan, kırmızı favorileri beyaz kravatı üzerine dökülen Monsieur Guillaume'un ilk zamanlar katibin gözlerini kamaştıran İngiliz vari sahte tavırlarına rağmen ruh inceliklerinden bir şey anlamazdı. Eczacının karısına gelince o bütün vilayetin belki en iyi kadınıydı. Koyun gibi halim selim, çocuklarını, anasını, babasını, akrabasını candan seven, başkalarının felaketine ağlayan, evinde her şeyi gelişi güzel bırakan, korseden nefret eden bir kadıncağız. Fakat o kadar ağır canlı, konuşması o kadar sıkıcı, hali tavrı o kadar bayağı ve o kadar söz bilmez bir insandı ki, Leon, onun 30 ve kendisinin 20 yaşında olmalarına, yan yana o iki odada yatmalarına ve her gün görüşmelerine rağmen, onun bir kimseye kadınlık edebileceğini, onda elbisesinden başka kadınlara özgü bir hal daha bulunabileceğini hiç düşünmemişti. Başka da kim vardı ki? Binet, birkaç dükkancı, 2-3 meyhaneci, papaz, belediye reisi Mesut Tuvaş ile iki oğlu, bunlar da zengin, suratları asık, dar kafalı, topraklarını kendileri ekip biçen, sofralarına kimseyi çağırmayan, son derece bağnaz, sohbetleri çekilmez insanlardı. Fakat bu insan yüzlerinin meydana getirdiği bayağı zemin üzerinde Emma'nın yüzü tek olarak kendini gösteriyordu. Ama yine de hepsinden uzak gibiydi. Çünkü Leon onunla kendisi arasında ne olduğu tayin edilmez uçurumlar hissediyordu. İlk zamanlar eczacı ile beraber birkaç defa onun evine gitmişti. Charles, onunla dost olmaya pek istekli gözükmemişti. Bunun için Leon, bir yandan saygısızlık etmek korkusu, bir yandan da hemen hemen imkansız saydığı daha içli dışlı bir yakınlık isteği arasında kalmış, ne yapacağını bilemiyordu. İlk soğuklar basar basmaz Emma, odasını bırakıp salona yerleşti. Burası alçak tavanlı, uzunlamasına bir yerdi. Şöminenin üzerinde de, aynaya dayalı, dal dal bir ahtapot yuvası duruyordu. Emma, pencerenin yanındaki koltuğa oturur, köy halkının kaldırımdan geçmesini seyrederdi. Leon günde iki defa yazıhaneden Altın Aslan Oteli'ne giderdi. Emma ta uzaktan onun geldiğini işitir, dinleyerek eğilirdi. Delikanlı da arkasında hep bir biçim elbise, başını çevirmeden perdenin arkasından süzülür geçerdi. Fakat ortalık karardıktan sonra çenesi sol avcunun içinde, başladığı kaneviçe işi dizlerinin üstünden etrafa bakan Emma, birdenbire süzülen o gölge belirince bazen ürperir ve hemen kalkıp sofranın kurulmasını emrederdi. Monsieur Homais akşam yemeği yendiği sırada gelirdi. Kadife takkesi elinde, kimseyi rahatsız etmemek için sessiz adımlarla girer ve daima herkese akşamlar hayır olsun diye selam verirdi. Sonra masa başına karıyla koca arasındaki yerine oturur, hekime hastalarının halini sorar, Charles'da ne kadar tedavi ücreti alınması gerektiğini ondan öğrenmeye çalışırdı. Sonra gazetede olanların sözü açılırdı. Homais günün o saatinde gazeteyi hemen ezbere bilir, gerek Fransa'da, gerek hariçte cereyan etmiş ferdi felaket hadiselerini, yazı sahibinin düşüncelerini de unutmadan birer birer anlatırdı. Fakat bu konuda kuruyu verince eczacı, sofrada gördüğü yemekler hakkında fikir beyan etmeye başlardı. Hatta bazen yerinden yarı doğrulup hanıma nezaketle en yumuşak, en iyi parça işaret eder veyahut hizmetçiye dönüp salçalı yemeklerin nasıl pişeceğini ve baharatın ne miktarda sağlığa dokunmayacağı hakkında sağlıklar verirdi. Yemeklerin kokusundan, etin özünden, usareden, jelatinden bir bahsedişi vardı ki göz kamaştırırdı. Zaten kafasının içi ilaç ve yemek tarifleriyle kavanoz dolu dükkanından kalabalık olan Homais, türlü reçeller, sirkeler, tatlı likörleri kaynatmakta ustaydı. En yeni icat olunmuş, az kömür sarf eden maltları bildiği için peynirleri muhafaza etmek, bozulmayı tutan şaraplara bakmak sanatlarını da bilirdi. Saat 8'de Justin gelir, eczaneyi kapamak için efendisini çağırır. O zaman Monsieur Homais, hele Felicite de odada ise, ona alaylı alaylı bakardı. Çırağının hekimin evine gelmekten pek hoşlandığını sezmişti. Bizim oğlanın aklından bir şeyler geçiyor derdi. Günahına girmeyelim ama bana öyle geliyor ki sizin hizmetçiye abayı yakmış. Fakat şikayetle anlattığına göre Justin'in daha büyük bir kusuru vardı. Daima konuşulanları dinlerdi. Mesela pazar akşamları Madame Homais koltuklarda uyuyup pek bol basma yüzlerini sırtlarıyla sürte sürte indiren çocukları alıp götürsün diye Justin'i bir kere salona çağırdı mı onu bir daha dışarı çıkarmak kabil olmazdı. Zaten eczacının evindeki pazar akşamı toplantılarına çok gelen de olmazdı. Adam çekiştirmesi ve siyasi kanaatleri saygıdeğer birkaç kişinin oradan ayaklarını kesmesine sebep olmuştu. Ama noter katibi o toplantıları hiç kaçırmazdı. Kapı çalınır çalınmaz hemen Madame Bovary'i karşılamaya koşar, atkısını alır, kadının karlı havalarda ayakkabıları üzerine giydiği iri çuha terlikleri eczanenin masası altında bir kenara yerleştirirdi. Önce birkaç parti 31 oynar, sonra Monsieur Homais Emma ile Ecarte'ye başlardı. Leon kadının arkasına geçer, ona oyun öğretirdi. Ayakta durur, ellerini iskemlenin arkalığına dayar, kadının topuzuna taktığı tarağın dişlerine bakardı. Emma iskambili atmak için her kımıldanışında fistanın sağ tarafı kalkardı. Yukarıya doğru toplanmış saçlarından sırtına doğru inen esmerlik gitgide açılır ve yavaş yavaş gölgede kaybolurdu. Sonra elbisesi kabarık bir halde iskemlenin iki yanına düşer, kıvrımlar teşkil eder, yere kadar yayılırdı. Bazen Leon çizmesinin ona değdiğini hisseder ve birine basmış gibi hemen çekilirdi. Kağıt oyunu bitince eczacı ile hekim dominoya oturur, Emma da yerini değiştirip dirsekleri masaya dayanmış, illüstrasyonu karıştırmaya başlardı. Kendisi de moda gazetesini getirmiş bulunurdu. Leon'un yanına oturur, beraber resimlere bakarlar ve biri sayfayı bitirince ötekinin de bitirmesini beklerdi. Bazen Emma ondan şiir okumasını rica ederdi. Leon baygın, monoton bir sesle okur, aşikâne parçalarda büsbütün baygın, can çekişir gibi bir eda takınırdı. Fakat domino gürültüsünden rahatsız olurdu. Monsieur Homais o oyunda çok ustaydı. Charles'a ilklik verir, yine de yenerdi. Üç oyundan sonra ikisi de ocak başına uzanırlar ve arası çok geçmez uykuya dalarlardı. Ateş sönüp kül olur, çaydanlık boşalır, Leon hala okurdu. Emma onu dinler, bir yandan da lambanın, üzerine arabalara binmiş pierotların, ellerine terazileriyle ip cambazları resmedilmiş tül abajurunu eliyle çevirip dururdu. Leon, susup uyumuş dinleyicilerini işaret ederdi. O zaman yavaş yavaş konuşmaya başlarlar ve söyledikleri başka kimse duymadığı için kendilerine daha tatlı gelirdi. Böylece aralarında bir çeşit birlik, sürekli bir kitap ve şarkı notası alışverişi başladı. Monsieur Bovary kıskançlık nedir pek bilmediği için buna hiç aldırış etmiyordu. Charles'a isim günü hediye olarak frenoloji bilimine göre yapılıp ta göğse kadar işaretli, mavi boyalı güzel bir kafa geldi. Bunu noter katibi göndermişti. Zaten onun rekime sevgi ve saygısının daha başka belirtileri de vardı. Rouen'de bir işi olunca gidip onu da yapardı. O zamanlarda bir romancının kitabı yağlı bitkiler merakını moda haline soktuğundan Leon da hanıma verilmek üzere alıp kırlangıçta kucağında getirmiş, onların sert tüylerine dokunup parmaklarını kanatmıştı. Emma sakslarını koymak için pencerenin önüne parmaklıklı bir tahta taktırdı. Noter katibi de kendine böyle bir asıl bahçe edindi. Her sabah pencereden birbirlerinin çiçekle uğraşmasına bakarlardı. Ama köyün pencereleri içinde bir tanesi vardı ki onun, Emma'nınki kadar boşu kaldığı olmazdı. Pazar günleri sabahtan akşama kadar, hava açık olduğu zaman her gün öğleden sonra, tavan arasının penceresi önünde, Monsieur Binet'in gürültüsü ta Altın Aslan Oteli'nden işitilen tornası başında çalıştığı görülürdü. Bir akşam Leon eve dönünce, odasında koyu zemin üzerine açık yaprak işlemeli yarı kadife, yarı hün bir masa örtüsü buldu. Hemen Madame Homais'i, Monsieur Homais'i, Justin'i, çocukları, ağaççı kadını çağırdı. Ondan notere de bahsetti. Herkes o örtüyü görmek istedi. Hekimin karısı katibe ne diye böyle hediyeler veriyor, böyle cömertlik gösteriyordu. Bu herkesin tuhafına gitti ve nihayet herhalde sevgilisidir de ondan dediler. Leon'un sözleri de bu zannı kuvvetlendiriyordu. Boyuna onun letafetinden, zekasından bahsediyordu. O kadar ki bir gün Binet sert sert bana ne dedi? Ben onun evine gidip gelenlerden değilim ki. Ona aşkını ilan içinde yapacağını düşünüp içi içini yerdi. Bir taraftan onun fenasına gitmekten çekinir, bir taraftan bu kadar korkak olduğu için kendi kendinden utanır, bu iki his arasında kararsız, istek ve üzüntüyle kıvranır dururdu. Sonra gayrete gelip kararını verir, hemen bir mektup yazardı. Fakat bunu yırtar, başka bir güne bırakır, o gün gelince de süreyi yine uzatırdı. Bazen her şeyi göze almayı tasarlayarak yola çıktığı olurdu. Fakat Emma ile karşılaşınca kararından vazgeçerdi. O sırada Charles eve döner, Leon'a arabaya binip kendisiyle beraber civardaki bir hastaneye kadar gitmeyi teklif ederdi. Leon hemen razı olup hanımı selamlar, Charles'ın peşi sıra giderdi. Emma'nın kocası da Emma'nın bir parçası demek değil miydi? Emma'ya gelince o, Leon'u sevip sevmediğini hiç düşünmedi. Onun sandığına göre aşk, şimşek pırıltıları ve gök gürültüleriyle kendini birdenbire gösterir, göklerden düşüp hayatı alt üst eden, iradelerimizi birer yaprak gibi söken, bütün kalbi uçuruma sürükleyen bir kasırgaya benzerdi. Bilmiyordu ki evlerin taraçalarında oluklar tıkalı ise hafif yağmurdan da göller hasıl olur. Böylece kalbi huzur içinde yaşayıp gidecekti ama bir gün duvarda bir çatlak olduğunu seziverdi. Bunu Şubat'ın karlı bir gününde fark etti. Öğleden sonra Monsieur Bovary ile Madame Bovary, Homais ile Leon hep bir arada, Yonville'den yarı fersa ötede yeni kurulan bir iplik fabrikasını gezmeye gitmişlerdi. Eczacı, Napolyon ile Athalie'yi de yürümek jimnastik yerine geçer diye yanına almıştı. Justin de omzuna şemsiyelere yüklenmiş, beraber geliyordu. Herkesin görelim diye koştuğu o yerde hiç de görülmeye değer bir şey yoktu. Kocaman boş bir arsa, karmakarışık kum ve çakıl yığınları, şimdiden paslanmış birkaç çark, orta yerde de küçük küçük penceresi olan dört köşe bir bina. İnşaat henüz tamamlanmamıştı. Damın payandaları arasından gökyüzü hala gözüküyordu. Çatının putreline asılmış, başakla karışık bir demet saman, üç renk kurdelelerini rüzgarda şaklatıp duruyordu. Homeis'in ağzı açılmıştı. Topluluğa bu kuruluşun gelecekteki önemini anlatıyor, tavan tahtalarının dayanıklılığını, duvarın kalınlığını hesaplıyor, Monsieur Binet gibi kendisinin de sırf şahsi işlerinde kullanmak üzere yanında bir metre taşımadığına üzülüyordu. Onun koluna girmiş olan Emma, biraz omzuna yaslanmış, uzakta, hafif bir sis içinde, göz kamaştırıcı solgunluğunu etrafa yayan güneşin yuvarlağına bakıyordu. Birden başını çevirip Charles'ı gördü. Kasketini kaşlarına kadar geçirmişti. Kalın dudaklarının hafifçe titremesi yüzüne bir de alıklık çöktürüyordu. Sırtı bile, o sakin sırtı bile, insanı sinirlendiriyordu. Emma kocasının bütün bayağılığını redingotun üzerine apaçık serilmiş gibi görüyordu. O, öfkesinden bir çeşit iğrenç zevk tadarak, kocasına bakarken Leon bir adım daha ilerledi. Benzini sarartan soğuk, sanki yüzüne daha tatlı bir baygınlık vermişti. Kravatı ile boynu arasında gömleğinin bolca yakasından teni gözüküyordu. Uzun saçları altından kulağının memesi meydana çıkmıştı. Emma onun bulutlara dikilmiş mavi gözlerine baktı ve onları dağların göğü aksettiren göllerinden daha berrak, daha güzel buldu. Eczacı birdenbire "Seni hınzır seni!" diye bağırıp oğlunun yanına koştu. Çocuk kunduraları beyaza boyansın diye bir kireç yığının içine girmişti. Babasından işittiği azar üzerine Napolyon ağlamaya başladı. Justin de bir tutam saman almış, kunduraları temizliyordu ama bunun için bir bıçak lazımdı. Charles kendisininkini verdi. Emma içinden, "Hele bak," dedi. "Köylü gibi cebinde bıçak taşıyor." Kırağı yağmaya başlamıştı. Yonville'e döndüler. O akşam Madame Bovary komşulara gitmedi. Charles'ı uğurlayıp da kendini yapayalnız hissedince, sabahki mukayese gözünün önündeki iki şeyi karşılaştırıyor denecek kadar bir açıklıkla yeniden başladı. Hem bu sefer eşyaya, hatıranın verdiği boyut genişliği de katılmıştı. Emma yatağa uzanmıştı. Ateşin parlak ışığına bakıyor ve Leon'un bir eliyle uslu uslu bir buz parçası emen Athalie'yi tutarak, bir eliyle de ince bastonunu yere bastırıp eğmesini görür gibi oluyordu. Onu pek cana yakın buluyor, bunu düşünmekten kendini alamıyordu. Leon'un başka günlerdeki başka hallerini, tavırlarını, söylediği sözleri, sesinin ahengini, hasılı her şeyi göz önüne getiriyor, öpecekmiş gibi dudaklarını uzatarak tekrar ediyordu. Çok cana yakın, çok cana yakın. Sonra, acaba bir sevdiği yok mu diye düşündü. Ama kimi sevecek? Beni. Leon'un kendisine aşık olduğunun bütün delilleri o anda hep birden aklına geldi, yüreği oynadı. Şöminenin alevi tavana neşeli bir ışık halinde aksetmiş, titriyordu. Emma kollarını gererek sırt üstü yattı. O zaman bitip tükenmeyen yakınma başladı. Felek isteseydi, niçin kabil olmasın, engel olan mı var? Charles gece yarısı eve dönünce Emma, uykusundan uyanmış gibi bir hal takındı ve kocasının soyunurken gürültü etmesi üzerine baş ağrısından yakındı. Sonra ilgisiz bir tavırla "O akşam neler olduğunu?" sordu. Charles, "Monsieur Léon erkenden odasına çıktı," dedi. Emma gülümsemekten kendini alamadı. Gönlünü yeni bir büyü kaplamıştı. Böylece uyuverdi. Ertesi gün ortalığın kararlığı saatte tuhafiyeci Monsieur Leroux Emma'yı ziyarete geldi. Bir dükkancı, doğrusu işini bilir adamdı. Gaskonya'da doğup Normandiya'da yerleşmiş, Güneylilere özgü gevezeliğini, peyi de kolluların kurnazını da katlamıştı. Yağlı, gevşek ve sakalsız suratı açık bir meyan kökü suyuyla boyanmışa benziyor, beyaz saçları da küçük kara gözlerinin parlaklığını bir kat daha artırıyordu. Vaktiyle ne iş gördüğünü iyice bilen yoktu. Bazıları ayak satıcılığı, bazıları Ruto'da sarraflık ettiğini söylerdi. Muhakkak olan bir şey varsa o da, Leroy'un çok karışık hesapları zihninden yapabildiğiydi. Bu hususta Binet'in bile gözleri korkmuştu. Fazlasıyla nezaket gösterip daima birini selamlar yahut davet eder gibi yara eğilmiş bir vaziyet alırdı. Krepli şapkasını kapıya astıktan sonra elindeki yeşil mukavva kutuyu masanın üzerine koydu ve binbir türlü saygı sözleriyle Madame Bovary'ye o güne kadar güvenini kazanmamış olmasından dert yandı. Onunki gibi küçük bir dükkan, zarif bir hanımın dikkatini nasıl celbedebilir ki? Zarif bir hanım derken sesine daha bir kuvvet veriyordu. Ama gerek dikiş malzemesi ve çamaşır, gerek şapka ve tuhafiye hususunda ne istediği olursa getirtebilirdi. Her ay aralıksız 4 kere şehre giderdi. En büyük ticarethanelerle ilişkisi vardı. Onu bir kere 3 kardeşler, altın sakal, büyük vahşi ticarethanelerine soru verin. Bütün o efendiler Leroy'u pek iyi tanırlar. Bugün pek ender düşen bir fırsatla eline geçmiş birkaç parça şeyi göstermek için hanımı rahatsız etmişti. Kutudan yarım düzine kadar işlemeli yaka çıkardı. Madame Bovary yakalara baktı, sonra "Şimdilik bir şey lazım değil," dedi. Bunun üzerine Monsieur Leroy kutudan büyük bir özenle 3 Cezayir hamaylısı, birkaç paket İngiliz iğnesi, bir çift hasır terlik ve kürek mahkumları tarafından Hindistan cevizinden oyulmuş 4 kafesli rafadan yumurta fincanı çıkardı. Sonra 2 elini masaya dayadı, boynunu uzattı, belini kırdı. Ağzını açtı, Emma'nın o eşyaları kararsız kararsız gözden geçirmesine bakıyordu. Ara sıra boydan boya açılmış hamaylıların tozunu almak ister gibi tırnağı ile vuruyordu. Bu darbe ile ipekliler titreyip sarı pulları akşam şafağının mavimtırak ışığı içinde pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar kaça? Sudan ucuz, dedi. Sudan ucuz. Ama acelesi yok. Ne zaman isterseniz o zaman verirsiniz. Biz Yahudi değiliz ya. Emma bir zaman düşündü ve Monsieur Leroy'a yine bir eksiği olmadığını söyledi. Bunun üzerine tuhafiyeci, başka bir sefer anlaşırız, dedi. Ben hanımlarla daima anlaşırım. Bir benimkiyle anlaşamam, o kadar. Emma gülümsedi. Leroy o latifeden sonra babacan bir tavırla, para için bir düşünceniz olmasın, dedi. Lazımsa ben size bulurum. Emma hayretle baktı. Leroy hemen sesini alçaltıp, hem bulmak için öyle uzun uzun aramaya da lüzum yok, dedi. Ben söz verdiğimde güvenebilirsiniz. Sözü değiştirdi ve Monsieur Bovary'nin o günlerde bakmakta olduğu Café Français sahibi Telia babanın nasıl olduğunu sormaya başladı. Telia babanın da nesi var Allah aşkına? Öyle bir öksürüyor ki bütün evi sarsıyor. Bilmem ama iyi görmüyorum. Yakında ona fanila gömlek değil, çam tahtasından bir palto giydirmek gerekecek. Gençliğinde vur patlasın, çal oynasın, eğlendi. Vallahi hanımefendi, bu adamlar düzen, tertip nedir bilmezler.